Herkese selamlar. X-Step Podcast kanalına hoş geldin. Bildiğin gibi burada kurum içerisindeki çeşitli girişimcilik yolculuklarından bir tanesi olan X-Step gelişim programı kapsamında yürütüyoruz bu kanalı ve kanalın içerisinde de işte hem kurum içi girişimcilerin hem inovatif bir zihin yapısı kazanmak isteyenlerin ve aslında dışarıdaki de girişimci ve girişimci adayının da kendisini geliştirmesini sağlayabilecek içerikler üretiyoruz. Bugün de bu konuda oldukça önemli bir konuyu işleyeceğiz. Hem de bu alanın uzmanlarından bu işi sistematik bir hale getirmiş de bir konuğumuz var. İçgörü görüşmelerini, içgörünün kendisini, sahada yapılan görüşmelerin neler olduğunu konuşacağız. User Vision kurucusu sevgili Batukan'la beraberiz. Batukan, selam abi, hoş geldin, nasılsın?
Merhaba Atakan, hoş bulduk, iyiyim, teşekkürler, sen nasılsın?
Ben de iyiyim vallahi, çok sağ ol. Yoğun bir tempon vardı, yurt içinde, yurt dışında gittin geldin. O arada bize de vakit ayırdığın için ayrıca şanslı hissediyoruz kendimizi.
Tabii ki, her zaman.
Çok sağ ol vallahi, teşekkür ederiz. Abi istersen hızlıca konuya girelim istiyorum. Çünkü şöyle bir durum var, bölüm öncesinde de seninle bir konuştuk ama tüm dinleyiciler için de bahsedelim. Burada X-Step programındaki katılımcılarımız şu anda artık yavaş yavaş problemlerini keşfediyorlar ve keşfettikleri bu problemleri de aslında sahada doğrulama sürecine giriyorlar. Bu da ne demek? Sahada potansiyel müşterileriyle, personalarıyla yapacak oldukları görüşmelerin zamanı geliyor ve burada da oldukça tabii dikkatli olmak lazım. İçgörüleri doğru toplamak, doğru anlamlandırabilmek lazım. O yüzden senden öğrenecek çok şeyimiz var burada. Tabii ki aynı zamanda bu program haricinde de kanalı dinleyen diğer kişilerin bahsettiğim gibi oldukça faydalı bir içerik olacağını inanıyorum. Senin için de uygunsa seni bir tanıyalım abi.
Tabii. Bu arada bu konu, hani daha önce konuşmuştuk bunu ama şu anda dile getirmek isterim. Fonksiyonel podcast. Yani ihtiyaç olan bir şeye karşı fonksiyonel böyle bir görüşme yapılması aslında çok ilginç bir model. Bunu da dile getirmek isterim.
Eyvallah, teşekkürler.
Süper. Şeyden bahsettin, hani seni tanıyalım dedin. Hızlıca ondan bahsedeyim. Ben ne yapıyorum? Ben şu anda User Vision'la uğraşıyorum aslında. Hayatımın çok büyük kısmı kendi kurduğum bu User Vision şirketiyle geçiyor. Ama tabii süreç hep böyle değildi. Yani hızlıca böyle bir aktarmak gerekirse, ben ilkokulda aslında ilk kodumu yazdım. Yazılım projelerimi ilkokulda yapıyordum yani. Bu aslında içgörü tarafı için de önemli. Çünkü içgörü dediğimiz konuya, yani içgörü dediğimiz bilgiye ulaşmak için oldukça matematiksel ve sistematik düşünmek gerekiyor. Yani empatiden bahsediyoruz ama empatinin arkasında oturan bir matematik var. O yüzden bu yazılım bilgisinin aslında ben herkese verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sistemsel düşünme, yazılımsal düşünme konusu. Ben bunu işte ilkokulda aslında edinme şansım olmuştu. Yani bir şekilde hayat beni öyle bir noktaya sürüklemişti. Ama ilkokuldan sonra biraz daha sosyal bir dünyayla tanıştım. Bir noktadan sonra hani tamamen bilgisayara gömülmek çok hayatı yaşamanın en iyi yolu olmadığını fark edip yurt dışından sanatçılar getirerek aslında Türkiye'de böyle etkinlikler yapmaya başladım. Böyle enteresan bir geçiş dönemim oldu üniversite zamanında. Yani Türkiye'de daha çok elektronik müzik popüler değilken 2012-2013 civarlarında işte yurt dışından sanatçılar getirip burada eventler yapıyorduk. Sonra da startup dünyasıyla tanıştım. Startup dünyasıyla tanışınca piyasada aslında ciddi bir eksiklik olduğunu gördüm. Bu eksiklikte insanların tüketicilerini, kullanıcıları, insanların birbirlerini anlamamaları, empati kuramamalarıydı. Ve bu probleme binaen de User Vision'ı kurdum. Şu anda da tamamen dediğim gibi hayatımın büyük bir kısmını işgal eden bir kavram User Vision benim için.
Abi zaten klasik girişimcilik durumu, bir kere bir işi hayata geçirdin mi bizim için de mesela şu anda Bubbleworks öyle. Ben bugün üçüncü kaydımı alıyorum. Denizbank'ta bir kaydımız vardı. Biraz önce de konuştuk seninle ama dinleyicilerle de paylaşalım isterim. Onun ardından başka bir kayıt daha vardı. Ben hala çıkamadım. Buradayım, sağ olsunlar. Hadi dediler, kullan yani ofisi. Orada işgalci gibi devam ediyorum hayatıma. Bir yandan şöyle bir konuyu merak ettim. Hani bu event kısmı bu arada bayağı güzel bir detay. Genelde zaten şeyi görüyoruz. Bu tarz böyle girişimcilerde bir işin sosyal yanını sorgulamayla ilgili hayatta oralarda da bir bulunmuşluk hali olabiliyor. Bu da çok güzel bir detay oldu. Teşekkürler paylaştığın için. Oradan abi girişimciliğe geçişin nasıl oldu? Onu bir merak ettim. Bir de geçtin. Şu anda bir yandan katılımcılar da problem keşfetme ve gözlemleme aşamasındalar. Ben onu işin içgörü tarafında birbirlerini anlama konusundan eksiklik varmış bunu gözlemledim dedin ya. Nasıl oldu da oldu? Yani sonuçta birden bile olmaması lazım. Bu iki geçişi çok merak ettim. Paylaşırsan oldukça faydalı olur.
Tabii. Ya şöyle, bizim hani bütün aile old school girişimci diyebilirim işte. Amcamın kendi işleri var. İşte babamın kendi kurduğu bir şirket var. Dayımın kendi kurduğu şirket var. Enişten falan derken biz böyle aile zaten girişimciyiz diyebilirim. Ben de küçüklükten beri ilkokulda silgi tozlarını biriktirip silgi falan satıyordum yani. Onları birleştirdim. Ben böyle enteresan şeyler yapıyordum. Hani bir müteşebbis yönüm var uzun bir zamandır. Ama tabii bir startup ile bir yani müteşebbislik arasında tabii ciddi bir fark var. Dediğim gibi ben kendi böyle işte yurt dışından sanatçı getireyim, event yapayım, onu yapayım, bunu yapayım, işte al sat yapayım gibi süreçlerle ilgilenirken bir arkadaşım vardı benim, Esat diye. Hatta atayım, o da dinlesin. Ondan sonra Esat Waterloo'da okuyordu, Kanada'da. Waterloo'da gerçekten girişim şehri diyebiliriz. İşte BlackBerry'den tut da bir sürü old school girişim. Hani startup kavramını dünyada içselleştirilmiş böyle nadir şehirlerden de o zamanlar. 2015'ten bahsediyorum böyle. Bu dünya Türkiye'de o kadar popüler değildi. O tanıştırdı beni startup dünyasıyla ve teknoloji ile aslında bu müteşebbisliğin birleşiminin kesiştiği bir dünya olduğunu görünce aslında dedim ki bu ben. Yani benim böyle bir şeyle uğraşmam gerekiyor önümüzdeki dönemlerde. Sonra onunla ilk girişimimizi kurduk. Battı tabii. Sonra bir tane daha kurduk bir şey. O da battı falan. Bu şekilde aslında bir girişme şansım oldu. Yani orada arada bayağı bir denemeler, yanılmalar söz konusu. User Vision tarafını nasıl bulduk dersen de ben Venture Builder bir firma ile çalışıyordum. Bu girişimler, yani benim yaptığım bu şeyleri görünce hani batan girişimleri gören bir firma dedi ki gel bizle beraber bu işi yap, çünkü o zaman çok fazla girişimci de yoktu. Gel sen de bir şirket kuralım dediler. Bu bağlamda da benim oradaki rolüm aslında problem bulmaktı. Hani nasıl bir problem var diye. Nasıl problem var bakarken tabii hani yurt dışındaki iş modellerine bakarken şeyi fark ettik. Yani dünya çok hızlı dijitalleşiyor ve dünya çok hızlı dijitalleşirken aslında işte bir sürü dijital arayüz yapılıyor ki çoğu da gereksiz. Yani bir sürü firmanın aslında şey yaptığını görüyoruz. Başkası app yapmış, biz de yapalım ama iş modelini de nereye oturtacaklar, nasıl bir değer yaratacağız bu app'ten, bunu bilmiyorlar. Ama yapıyorlar yine de. Bu da boşa giden bir efor. Böyle bir problem olduğunu gözlemledik aslında ve bu probleme binaen aslında User Vision'ı kurduk. Bir platform olarak, teknoloji şirketi olarak. Bu platformda şunu yapıyordu. İnsanların aslında hedef kitlelerindeki tüketicilere bir tuşa basıp soru sormalarını sağlayan bir hani ürün kurmak istedik. Ama tabii yine 2017'den bahsediyorum. O zaman kullanıcı deneyimi, design thinking, design research gibi konular insanların çok bilmediği konulardı. Pazar araştırması dediğimiz zaman orada işte anketle yapılan ve genel geçer çıktılara sahip oldu. Hani yapılmış olmak için yapılan bir araç olarak en azından gözlemlemiştim ben. Bütün bunların karşısında işte bir şey olması adına hani alternatif bir çözüm insanlara ya burada da bir değer var gösterebilmek adına User Vision'ı kurduk. Daha çok kullanıcı deneyimi özelinde yani bu şirketi kurduk. Ama tabii şirketi kurduktan sonra yani 2017'den 2022'ye geldiğimiz dönemde çok şey değişti. Birincisi hani insanların konuya bakış açısı değişti. İkincisi de biz de çok fazla pivot'tan geçtik. Pivot'tan kastım. Bir sürü teknik yeterliliğimiz var, bir sürü farklı yapabileceğimiz, hani girebileceğimiz alan var. Niye bunları değerlendirmiyoruz deyip biz de kendimizi farklı bir noktada konumladık. Ama kısadan ise hani bu iki kırılım, geleneksel işlerden girişime evrilme ve bu spesifik olarak bu girişime evrilme noktası bu şekilde ilerledi diyebilirim.
Abi bu arada bu hikayenin ilk kısmını anlatırken zannettim ki beni anlatıyorsun. Bizim ailede SSK'dan emekli olmuş bir kişi yok. Yani herkes Bağkur emeklisi. Herkes abi bir şekilde esnaf. İşte kimisi onu alıyor satıyor. Kimisinin işte başka bir işi var falan filan. Çeşitli ölçeklerde kendi ticaretini götüren insanlar. Yani şey de böyle yani dediğin gibi dayım, amcam, babam, işte dedelerim falan aynı şekilde. Ben de böyle bir yoldan giderim diye düşünürken Yavuz da yolumuz kesişti. İTÜ'deyken böyle maksimum hani benim dijitalleşme vizyonum şeydi. Üniversite 2'deyken falan e-ticaret yaparım falan. Hani o da güzel de hani daha da bir teknoloji girişimciliği yaklaşımım yoktu. Aynı bahsettiğim gibi tasarım düşüncesi, lean startup gibi metotları kullanarak daha ölçeklenebilir iş modellerini nasıl yaratırız falan gibi bir dünyam yoktu. Sağ olsun onunla beraber tanıştık. Sonrasında kendimiz o yola kendimizi kaptırdık. İşte İTÜ Çekirdek'te bir girişimi batırdık. İşte batırdıktan sonra yine Goin'de Venture Builder modeliyle aslında çalışan, o noktaya doğru gelmek isteyen bir firmaydı ve şu anda da geldi, fazlasıyla 4 tane girişim çıkardığı içinden işte bir tanesi de benim de kurucu olarak konumlandığım Bubbleworks Media bir podcast üretim ağı olarak. Bayağı kendimi gördüm. Çok sevindim abi. Ben o kısımları tam bilmiyordum yani hikayede. Şimdi bir içgörü nedir diye bir soru sormak istiyorum ama öncesinde bir daha bir user vision'dan dedin ya, bir sürü değişim yaşadık. İşte orada başka teknolojiler ortaya koymaya başladık. Şu anda tam olarak ne yapıyor? User vision kimin hangi problemini nasıl çözüyor da bir açıklayıp oradan da içgörü nedir'e geçiş yapabilirsek süper olur.
Tabii. Şu anda user vision ne yapıyor? Ben şöyle tanımlıyorum. Markaların kullanabileceği envai çeşit araç var. Tüketicilerin ne yaptığını anlamak adına işte analitik verilere bakmak için bir sürü analitik tool'u var. Gerekiyorsa big data'yı kullanıyor, anket yapabiliyor ve tüketicinin ne yaptığını anlayabiliyorsun. Yani bunu yapabilmek için bir sürü tool var. Ama neden yaptığını anlamak için hiçbir tool, bir sistem, böyle oturmuş bir teknoloji yok. User vision da aslında hani kendimizi konumladığımız nokta, tüketicilerin neden bazı davranışları sergilediğini anlamaya çalışan bir insanı anlama şirketi. Yani kendimize ne bir pazar araştırması şirketi, ne bir UX araştırması şirketi, ne bir başka bir şey. Biz hani insanı anlayan bir şirket olarak konumluyoruz kendimizi. Çözdüğümüz problem de aslında empati. Yani 360 derece insanları anlayıp sadece onlara hani ne istersin deyip ondan sonra cevabı alıp ona göre aksiyon almak yerine arkasındaki matematiği anlayan bir şirketiz biz. Bu bağlamda da hani arkasındaki matematiği anladıktan sonra, insanların motivasyonlarını anladıktan sonra da genelde işte yeni inovasyon alanlarının bulunmasında, kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesinde, daha empatik tasarımların yapılmasında, daha empatik, daha kullanıcıları ikna eden pazarlama aktivitelerinin yapılması ve daha hedef kitle odaklı stratejilerin geliştirilmesi gibi konularda markalara, startuplara, hatta NGO ve daha governmental organizationlara yardımcı olan bir şirketiz diyebilirim.
Anladım abi, süper. Peki sabahtan beri içgörü, içgörü, içgörü diyoruz. Bunun öneminden bahsediyoruz. Peki içgörü nedir? Sıradan aldığımız bir cevap bir içgörü olabilir mi? Bütün böyle soru cevapların sonucunda ortaya çıkan şey bir içgörü müdür? Değilse bunu ayıran sebepler nedir? Biraz bu işin derinine inersek süper olur.
Tabii. İçgörü şimdi havalı bir kelime. Havalı olmasının nedeni de her şeye içgörü denilebiliyor aslında. Hani biz Türkiye'de özellikle bazı şeylere atıyorum düz pazar araştırması yapıyoruz, design research yapıyoruz diyoruz falan. Bunu böyle havalı bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ama içgörünün benim anladığım şekli aslında biz bir şey duyuyoruz karşı taraftan. Ve bu duyduğumuz şey aslında bizim kafamızda bazı şalterleri atıyor. Böyle bir klik ediyor yani. Hani şeyi açarsın ya, ışığı açarsın bir anda o da ışık dolar ya, onu sağlıyor. Insight yani. İçimize bakıyoruz ve orada daha önce görmediğimiz bir şey görüyoruz. Yani aynı şeye daha farklı bir gözle bakıyoruz. Benim içgörüden anladığım şey bu. Ve hani bir sürü şey bir içgörü olabilir ama içgörünün çeşitli fonksiyonel hedeflere hizmet etmesi gerekiyor. O fonksiyonel hedeflere hizmet ettiği zaman ışık doluyor yani. Sen ışığı açıyorsun ama yanlış odada açtığın zaman aslında oyun aydınlanmıyor. O yüzden içgörü de böyle bir şey. Ve ilk soruna gelirsek, yani herhangi duyduğumuz bir şey içgörü olabilir mi? Kesinlikle. Zaten içgörü dediğimiz şey genellikle şöyle şeyler oluyor. Ya ben bunu nasıl düşünemedim diyeceğin. Ya öyle bir şey duyuyorsun, o kadar düz ki. Senin de düşünebileceğin bir şey ki ama o olaya, o konsepte, o gözle bakmamışsın daha önce. Yani daha önce onu o şekilde kurgulamamışsın. Bu tarz şeyler genelde içgörü oluyor. Kaç örnek vermek gerekirse, yani dışarıdan baktığında bir iki tane şey örnek vereceğim. Hani daha böyle girişimden örnek vereceğim. Bir tane bizim işlerden örnek vereceğim. Mesela işte isim de veriyorum aslında. İsim vermekten sorun olacağını sanmıyorum. Uber'e bakıyorsun, düz korsan taksi yani. Türkiye'deki korsan taksi konseptini almış ama onu ölçeklenebilir bir modele getirmiş. Gitmiş Uber olmuş. Veya Falahattin'e bakıyorsun veya ne bileyim Binnaz'a bakıyorsun. Türk kahvesi konseptini almış, otomatize etmiş. Hani bunlar çok basit aslında. Yani Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var. İçgörüsünden yola çıkarak yapılmış girişimler. Bir tane de bizim yaptığımız bir konudan örnek vereyim. Hani yaptığımız bir araştırmadan örnek vereyim. Biz bir sakız markasıyla çalışıyorduk. Ve bu sakız markasından şöyle bir brief geldi. Hani biz sakız satamıyoruz. Nasıl sakız satabiliriz? Orta sınıf tüketicileri hani mass market'a, long tail'a sakız satmak istiyorlar. Biz de bir araştırma yaptık. Araştırma yapınca önce sakız çiğneme okazyonlarını bulduk insanların. İşte insanlar stresliyken, konsantre olmak için, ağızları fresh olsun diye sakız çiğniyorlar. Bir de enteresan bir şey çıktı. Metrobüste sakız çiğneyen bir insan kitlesi varmış mesela. Böyle bir şey duyduk. Sonra dedik ki biz markaya, ya diğerlerini biz hep duyuyoruz zaten. Metrobüste insanlar niye sakız çiğniyor? Bunu bir derinleştirelim dedik. Gittik onu derinleştirdik. Şöyle bir şey çıktı. Bir insan güruhu varmış. Bu insan yürüyor, metrobüste sakız çiğniyormuş. Çünkü etraf o kadar böyle nemli, havasız şey ki sabahları özellikle kalabalık dönemlerde sakız ağızlarını attıkları zaman suratlarında bir temizlik kalkanı oluşturuyorlar bu ferahlıktan, naneden gelen ve kendilerini temiz hissediyorlar. Böyle enteresan bir içgörü çıktı. Sonra da biz markaya bunu şey dedik işte. Sen long tail'da insanlara gitmek istiyorsan, işte sakız satmak istiyorsan yani insanlara sen okula giderken, işe giderken sakız çiğnemezsen pis olacaksın, temiz olmayacaksın. Temiz olmak için first sakız çiğne gibi bir algı üzerinden bunu satmasını önerdik. Velev ki çok da işe yaradı bu algı üzerinden sakızı konumlandırmak. Ama geldiğim nokta şu. Bu aslında bizim böyle sıfırdan yarattığımız bir şey değil. İnsanlarla konuştuk. Sonra enteresan aslında daha önce duymadığımız edge bir case duyduk. Ve sen de biliyorsun senelerdir sakız böyle çılgın bedişten fırlama. Hani kaykaylı çocuklar havaya uçuyor. Onlar bunlar çok eğleniyor. Böyle uyuyor herkes falan bitiyor. Böyle iletişimlerle satılıyor. Ama aslında orada fonksiyonel bir ihtiyaç var yani. Sen okula veya işe gidiyorsun. Etraf böyle bitik durumda başkasına karşı değil kendini temiz hissetmek istiyorsun. Daha önce hiç duyulmamış bir insight bu ve Amerika'da falan aslında orada bile karşılığı olduğunu gördük bunun. Çünkü Amerika'da başka bir insight firmasıyla konuşuyorduk işte benzer bir araştırma için. Orada bile bunun bir karşılığı olduğunu gördük aslında. Daha önce kullanılmayan bir içgörü aslında bir sürü pazarda. Bunu tabii ortaya çıkarmanın yolları var. Birazdan daha detaylı konuşuruz. Ama içgörü dediğimiz şey aslında ya evet aslında böyle bir durum var değil mi? Niye ben daha önce düşünmedim diyebileceğin kurgular oluyor.
Anladım abi süper. Bence acayip bir örnek oldu. Burada aslında içgörü görüşmelerinde sorular nasıl sorulur, nelere dikkat edilmelidir? Şimdi hemen sıradaki soracak olduğum merak ettiğim konu ama şunun altını çizmek istiyorum. Yani mesele aslında ben sakız çiğnemeyi seviyorum ya. Nın ötesinde bir şey. Yani o anla ilgili böyle gerçekten bir sistematiği olan ve o lokasyona özel, bir hisse özel, işte yani o kendini temiz hissetmeyle ilgili, o kalkanı oluşturmayla ilgili cevabı alabilecek şekilde aslında o görüşmeleri yapmak gerekiyor ki böyle işte derinlemesine güzel sonuçlar çıkabilsin. Ben hep şey diye düşünüyorum. Yani gerçekten bir duvar var ve tamam o duvarın arkasında yatan şey. Belki o çok saydam bir duvar dediğin gibi. Bakmakla görmek arasındaki farkı da andıran bir konu. Bunun üstüne böyle eminim sayısız metafor da yapabiliriz yani beraber böyle sen bölüm boyunca ama hani çok sözü uzatmayayım. Gerçekten o arkadaki hikayeyi keşfetmek çok önemli bir şey. Şimdi burada dinleyenlerin aklına muhtemelen şey geliyordur. Eyvallah anladım. Bir aha moment durumu da var içerisinde. Ama nasıl? Bunu nasıl yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? İşte ne gibi sorular hazırlamalıyız? Nasıl sormalıyız? Vesaire. Burada bizi biraz yönlendirirsen harika olur.
Tabii. Burada bir sürü farklı kol var. Hani anlatacağım. Yani bir sürü farklı aslında paralelde yapmamız gereken şey var. Bir tanesi yani önce basit olandan, hani konuşması basit olandan bahsedeyim. Bizim bakış açımız. Yani bakış açısından kastım şu, felsefede tabula rasa diye bir kavram vardır. Boş levha. İnsan boş levha olarak böyle dünyaya gelir diye. Biz de araştırmada aslında bunu yapıyor olacağız. Yani karşı tarafın söyledikleriyle kendimizi dolduruyor olacağız. Hani boş bir levhayız gibi düşünelim. Ve karşı tarafın söyledikleriyle kendimizi dolduruyoruz. Yani ne onlara atıyorum karşı taraf Fenerbahçeliyse biz de Fenerbahçeliyiz gibi davranıyoruz. Ne onların şey yapıyoruz hani challenge ediyoruz ki bazen challenge etmek gerekiyor ama doğru bir üslupla. Hani bir kere tutum olarak mutlaka karşı taraftan öğrendiğimiz meraklı onun söyledikleriyle kendimizi geliştirdiğimiz bir tutumumuz olması lazım ki karşı tarafta bizle düşüncelerini paylaşabilsin. O arkadaki içgörüleri toparlayabilelim. Bu işin tutum tarafı. Tabii ki başka incelikleri var işte bazen farklı şeyler yapmak gerekiyor, karşı tarafı rahatlatmak gerekiyor ama böyle genel geçer bilgiler dışında bunu bir kere söyleyebilirim. Yine soracağımız sorular olarak da bizim tek bir amacımız var. O amaçta karşı tarafla empati kurabilmek. Başka bir amacımız yok aslında. Hani bir sürü isim koyuyorlar buna anket yapalım işte araştırma yapalım, design search yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Bizim bir tane amacımız var aslında. Biz anket yapmak istemiyoruz veya araştırma yapmak istemiyoruz. Bir görüşme yapmak istemiyoruz. Biz empati kurmak istiyoruz. O yüzden bu empatiyi nasıl kuracak isek onu yapmamız gerekiyor. Hani bir kere böyle bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerekiyor olaya. Tabii konuşmak, empati kurmak için gerçekten karşı tarafı tanımak için iyi bir yöntem ama bu içgörüyü toplamak için yapabileceğimiz tek şey konuşmak da değil yani. Mesela biz farklı bir örnek vereyim yine enteresan bir örnek ama bir içki firmasıyla çalışıyorduk. Ve şu anda maalesef Türkiye'deki alkole yapılan zamlardan ötürü genç arkadaşlar, özellikle düşük sosyoekonomik statüdekiler içki kullanmak yerine uyuşturucu kullanmayı tercih ediyor. Keyif verici etken madde kullanmayı tercih ediyorlar. Şimdi sen insanlara şey diyemezsin ki, ey arkadaşlar uyuşturucu kullanan kim varsa hadi gelsin bir konuşalım. Hani böyle bir şey yok yani. Biz mesela bu bağlamda dating app'ler üzerinden etnografik bir araştırma gerçekleştirdik. İnsanlarla o şekilde aslında veri topladık. Biraz daha anonim kalma şansları oldu katılan kişilerin ama aynı zamanda doğru geri bildirim de verdiler. Yani bunun tek yöntemi anket, tek yöntemi birebir görüşme, tek yöntemi XYZ değil. ben bu insanlarla empati kurmak istiyorum dediğin zaman çok daha farklı alanlara gidebiliyorsun. Bir örnek daha vereyim. Mesela bir ikinci el araç alım satımında güven sorunuyla alakalı bir araştırma yapıyorduk. Orada da YouTube'da otomobilin Mesut abisi diye bir influencer keşfettik. Ve o influencer'a yapılan yorumlar üzerinden bir profilleme yaptık. Yani demek istediğim şu, bir sürü yani ben dolandırılan insan bulmak istiyorum desem belki bütün hani ciddi bir araştırma yapmam gerekecek. Ama dolandırılan insanların orada huzur bulduğu bir influencer bulduktan sonra bir tane YouTube yorumunun altından insanları tanımak için bana bayağı bir fırsat veriyor. Kısalan ise bu da demek istediğim şey, bizim tek bir tane yöntemimiz yok. Yani bunu yapmanın tek bir yolu yok yani. Ama tek bir bakış açısı var, o da empati kurmaya çalışmak. Yani ben karşı tarafı anlamak istiyorum. Karşı tarafı 360 derece hayatını anlamak istiyorum. Şimdi 360 derece deyince bu da ikinci hatta üçüncü konumuza geliyor. Biz insanları 360 derece anlamak istiyoruz. Yani bir kişinin abonelikle, hani örnek veriyorum, bu da gerçek bir case üzerinden, bir kişi abonelikle deterjan almak ister mi benden? Mesela böyle bir soru üzerinden gidelim veya işte abonelikle XYZ hizmetini almak ister mi? Şimdi abonelikle benden işte deterjan almak ister mi? XYZ hizmetini almak ister mi? Ne bileyim diş fırçası almak ister mi? Sorusunu sorduğumuz zaman orada aslında sadece diş fırçası hakkında bir soru sormuyoruz. Veya orada aslında sadece abonelikle böyle bir ürünü almak ile alakalı bir soru sormuyoruz. Hayatının bu kavramın dokunduğu her yeriyle ilgili hayatını anlamamız gerekiyor ki bu aksiyonu almadan önceki veya aksiyonu alma sürecindeki matematiği anlayalım. Şöyle ki yine diş fırçası örneğinden gidelim. Yani abonelikle diş fırçası almak özelinde. Bizim burada bir abonelik kavramının bakış açısını anlamamız gerekiyor. Abonelik kavramının bakış açısını anlamamız için başka abonelikleri var mı mesela? Bunlara bakabiliriz. Spotify, Netflix gibi dijital ve daha da iyisi dijital olmayan abonelikleri var mı? Hani kredi kartını abonelik gibi bir kuruma vermek bir bariyer mi onlar için değil mi gibi konulara bakmamız lazım. Hani bu kavramı, abonelikle diş fırçası alma kavramını bölüyor. İkincisi, diş fırçasını alma journey nedir? Buradaki journey'de nasıl aksiyonlar alıyor? Diyelim ki ailesiyle alışverişe gidiyorsa, aileyle alışverişe gitmenin aslında yarattığı bir duygusal tatmin var mı yok mu? Yani o alışveriş sadece alışveriş mi onun için, yoksa ailesiyle zaman geçirdiği bir alan mı? Gibi. Aslında abonelikten tamamen bağımsız, yani diş fırçası almaktan tamamen bağımsız ama aynı zamanda da bir o kadar bağımlı bir süreci görmemiz gerekiyor. O yüzden de o kişilerin hayatını tanımamız gerekiyor. Hayatını tanımak için de ben buna işte salyangoz gibi diyorum. Bu konuyla alakalı önceden bir düşünüp neler var? Hani o konuyla alakalı hayatlarının hangi noktalarını anlamamız gerekiyor ki bu aksiyonu almadan önceki matematiği daha iyi anlayabilelim sorusunun cevabını alabilmek adına bu konularda da sorular sormak, bu konularda da o kişinin hayatını anlamamız gerekiyor ki gerçekten şey yapabilirim, gerçekten 360 derece bir veri toplayabilirim bu insanlardan. Üçüncü konu da bu. Yani neydi? Birinci konu boş levha gibi karşı tarafın söyledikleriyle kendimizi doldurmak. İkinci konu amacımızın empati kurmak olması. Yani herhangi bir yöntem fetişistliği yapmak, herhangi bir yöntem üzerinden ben illa bunu yapacağım değil, karşı tarafı nasıl daha iyi anlayabilirim? Böyle bir bakış açısıyla yaklaşmak. Üçüncü konu da matematiği anlamak için aslında o konuyla bağlantılı olabilecek. Yani o konuyu işin merkezine koyalım. Ama en son sorduğumuz soru bu olsun. Yani en son sorduğumuz soru gerçekten abonelikli diş fırçası olursa sen bunu alabilir misin? Ama ondan önce aboneliktir, diş fırçasıdır, işte satış journey'dir, dişlerine bakma journey'dir. Bunların hepsini ayrı ayrı konularda, ayrı ayrı kutularda soruyor olmamız lazım ki bunları ayrı ayrı kutularda sorunca zaten bambaşka şeyler duyuyor oluyoruz. Mesela insight nereden çıkıyor? Belki insight diş bakımından çıkacak. Yani sen diş fırçasını başka yerden alıyorsun ama bizim diş bakımı konusunda inanılmaz bir inovasyonumuz var. Veya işte sen ailenle alışverişe gidiyorsun ama burada şöyle bir problem var, böyle bir şey var veya tam olarak işte aksi bir durum çıkacak diyecek ki yani sen bunu internetten satmak istiyorsun ama ailesiyle vakit geçirmek onun için bir şey olduğu için internetten bunu almayacağını belirtiyor gibi aslında. İçgörü dediğimiz noktaları biraz daha bu bağlamlardan ortaya çıkarabiliyoruz. Bir de son olarak bir tip veya trik söyleyeyim. Yani bu üç kurala beraber yani biz bir araştırmaya bir konsepti test edeceğimiz zaman yeni bir ürün çıkaracağız diyelim veya yeni bir fikir var. Şu dört adımı izliyoruz. Birincisi hayatlarından bahsederken bu problemden bahsediyorlar mı? Yani ürünümüzün çıkarmak istediğimiz ürün veya servisin yarattığı hani o çözdüğü problemden aslında bahsediyorlar mı? Çünkü eğer bu problem onlar için bir problem değilse spontane bir şekilde bahsetmeyeceklerdir. Öncelikle böyle bir problem gerçekten var mı? Çünkü olmayan problemlere çözüm üretiyoruz genelde. Birinci yapacağımız şey, öyle bir problem hayatlarında var mı? Spontane bir şekilde bundan bahsediyorlar mı? Diyelim ki spontane bir şekilde bahsetmiyorlar. Hafif bir yönlendirmeyle bu problemden bahsediyorlar mı? Bazen hani insanların hayatında birincil problem olmuyor ama üçüncül bir problem oluyor. Ve biraz konuştuktan, biraz probe ettikten sonra o problemden bahsediyorlar. Diyelim ki böyle bir problem var. Sen nasıl çözerdin diye soruyoruz katılımcıya. Veya bunun çözümü için bir şey aradın mı? Bunu sorduğumuz zaman aslında bizim çözümümüze yakın bir şey söylüyor. Veya bizim çözümümüze yakın bir şey söylemese bile belki orada bizim inovasyonu, yani bizim inovasyon yapmamıza yarayacak bir şey söylüyor olabilir. Veya bunun dışında gerçekten bizim hiç düşünmediğimiz, tamamen farklı ama aynı çözümü olan veya halihazırda kullandığı bir şey söyleyebilir. Böyle de bir fıkra var hatta. Belki duymuşsundur. Bir fabrikaya belli hafiflikteki kutuları atmak için bir yapay zeka alıyorlar. Ondan sonra bir bakıyorlar, adamın tek böyle fan gibi bir şey koymuş. O fan zaten kutuları atıyor yapay zekaya ihtiyaç olmadan. Hani onun gibi aslında çok daha basit çözümler olabilir veya insanlar kendi derme çatma çözümleriyle hiç para vermeden bu süreci ilerletiyor olabilir. Yani böyle bir çözüm var mı? Bunları duymuş oluyorsun. En son soracağın soru da, yani dördüncü adımda da kendi ürününden bahsedip fikir alabilirsin katılımcıdan. Ama bunda verecekleri cevap çok da önemli olmuyor bu ilk üç adımı yaptıktan sonra. Çünkü o matematik tarafını zaten ilk üç adımda öğreniyorsun. Kısaca içgörü tarafındaki süreci nasıl ilerletiyorsunuz dediğim zaman bunları söyleyebilirim. Bir de çok hani reklam yapmak istemiyorum ama bizim şirketin blogunda Think Tank diye bir kısım var. Bütün bu konuları böyle adım adım anlattığımız bir sürü yazı var. Hani kaç katılımcıya gitmeliyim, işte konsept testi nasıl yapılır, nasıl ödüllendirebilirim katılımcıları, buradaki bakış açısı ne olmalı gibi. Hani blogu biraz daha böyle reklam yapalım, SEO'muz artsın değil de tam olarak aslında bu soruların cevaplarını arayan insanlar aslında buradan bu cevapları bulsun diye konumladığımız için orada da bütün bu konuştuklarımı aslında daha detaylı bir şekilde aktarmışız. Case study kısmında değil, tamamen Think Tank diye bir kısım var, tamamen bunlara ayrılmış.
Tabii abi çok iyi yaptın ya. Sonuçta siz bu konuyla ilgili o bilginin kaynağı konumundasınız. Hakikaten de değerli bilgiler var. Biz de bunu hatta bölüm açıklamasına da linkleriz yani. Dinleyiciler oradan da kolaylıkla ulaşabilirler.
Hatta bizim oradaki bir fun fact söyleyeyim. Bizim oradaki yazılardan birkaç tanesini yurt dışında yayınladılar. Bir tanesi de ödül aldı Amerika'da. Böyle gerçekten farklı bir şekilde yaklaşıp doğru sonuçlara ulaşabiliyoruz diye. O yüzden gerçekten hani işe yaradığını söyleyebilirim yani.
Süper abi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hani sayılardan falan da bahsettin ya. Bize de çok gelen bir soru, işte örnek veriyorum şu anda. Bir fabrikada çalışıyorum ve işte oradaki iş süreçlerinin takibiyle ilgili gözlemlediğim bir problem var. Buna dönük bir çözüm geliştirmek istiyorum. Süper. Kaç kişiyle görüşmeliyim diye bir soru geliyor. Veya ben işte kurumların nokta nokta problemine çözüm bulmak istiyorum. Yani B2B'lerle görüşmem lazım. Ama işte çok da erken aşamadayım vesaire. Bana ne yeterli olur diye. Buralarda sayı vermek de birazcık zor açıkçası aslında. Birazcık anlamlandırmalar sonucunda elde ettiğim veriyle, onun tatminiyle, tekrar etmesiyle falan alakalı durumlar ama hani işin profesyonel olarak ne diyorsun bu konuda?
Hiç kimsenin sevmeyeceği bir cevap vereceğim. Tamamen it depends diyeceğim yani her zaman olduğu gibi. Ama biraz daha somutlaştırayım bu şeyi. Önce bir bakış açısı olarak bir cevap vereyim. Önemli olan aslında kaç kişiye gittiğin değil, saturation. Yani o konunun doygunluğa ulaşması. Doygunluğa ulaşmaktan kastım da aslında biraz daha arkasındaki matematiğin oturması. Matematikten kastım da şu. Şimdi bir önerge sunalım, bir hipotez sunalım. Her anne işte çocuğunu sever. Şimdi bunun için bir anneyle, iki anneyle, üç anneyle konuşsak yani çok zordur hani çocuğunu sevmeyen birini bulmak. Böyle 5-6 kişiyle konuşsak bile zaten oradaki matematiği anlıyorsun. Anneler niye çocuklarını sever? Onu anladıktan sonra dünyadaki işte kaç milyar insan var bilmiyorum ama buradaki insanlar ya buradaki annelerin birçoğunun çocuğunu sevdiğini aslında anlamak çok da zor değil. Yani çok basit bir önerge bu ama arkadaki matematiği anladıktan sonra zaten milyarlarca insanı temsil etmek için yine milyonlarca insanla konuşmak gerekmiyor aslında. Sen bir 10-15 kişiyle konuştuğun zaman veya sadece çevrene baktığın zaman bile annelerin niye çocukları sevdiğini anlıyorsun. İş problemleri de öyle aslında. Senin bir problemin var diyelim ki sen bir problem çözmek istiyorsun ve bu problemi çözmek adına birkaç görüşme yaptın, interview yaptın. Şimdi bu interview'un sorununda sana verilen bilgiler çok şirket spesifikse o zaman onu ölçeklemek çok da mümkün değil. Hani gerçekten bizim şirkette bu böyle de acaba başka şirkette de bu böyle mi gibi bir soru geliyorsa aklına o zaman daha fazla şirkette konuşman gerekiyor. Ama sende bir veri var. Hani spesifik bir konu çözmek istiyorsun. Ama çözdüğün konu hani biliyorsun ki her şirkette de böyle. Her şirkette de böyle ilerliyor süreç. O zaman orada çok da fazla insanla konuşmana gerek yok diyebilirim. Benim başlangıç noktam böyle 5. Yani 5 kişiyle başlıyorum ben. Ondan sonra yani ben yeni başka bir girişim fikri için mesela bir validation süreci yaptım. B2B bir fikirdi. 30 kişiyle görüştüm. 30 kişiyle görüşmek bana şunu verdi. İlk 5 kişi böyle bir iş problemi var mı yok mu? Hani en azından böyle işin kaymağında böyle bir problem var mı? Bunu bana verdi. Ondan sonraki 15, yani toplam 15 kişiyle görüştüğüm zaman aslında segmentler arası farklılıklar olduğunu gördüm. 30 kişiyi tamamladığım zaman da hangi müşteri segmentine satmam gerektiğini biliyordum artık. Ve ürünün aslında değer önerisini pivot edip onlara yöneltecek bir MVP üzerinde değiştirdim hani ürünün değer önerisini. O yüzden benim yaklaşımım şu olur işte yani bir 5 kişiyle falan bakıp pazarı test etmek. Hani baktım orada bir ihtiyaç var gibi, arkasındaki matematik oturuyor gibi. Ondan sonra işte bir 15'e sonra 30'a çıkmak. Zaten 30'dan sonra bir güven geliyor sana hani gerçekten. Ya benim hedef kitlem buymuş diyorsun veya hani diyorsun ki ben şu hedef kitleri konuşuyorum. Bu hedef kitleriyle konuşsam, kimle konuşsam aynı şeyi söylüyor. O zaman işte o bahsettiğim matematik oturuyor. Her anne çocuğunu severek geliyorsun yani.
Abi bu arada tam aslında benim istediğim taraf, daha beni mutlu eden bir cevap geldi. Yani istediğim demiyorum ama mutlu eden bir cevap geldi. Çünkü ben de aynı persona görüşmelerinde olduğu gibi hani yönlendirme yapmadan sormak mühimdir ya. O niyetle birazcık böyle sormuştum. Çünkü hep şey yapıyoruz. Yani bu soruya bizim de verdiğimiz cevap aynı senin söylediğin gibi. Yani bu gerçekten durumdan duruma değişen bir şey. Maalesef doğrudan böyle koy formüle çıksın bir durum yok. Doğru kişilere denk gelmemiş de olabilirsin, bazen şanssızlık da olabiliyor. Veya işte gelmişsindir, şunu bile söylüyoruz. Hani hep Lean Startup'taki öğrenme sürecini konuşuyoruz. Buradaki soru sorma sürecinde bile öyle bir öğrenme sürecin var. İlk yaptığın 3 görüşmede şu sonucu çıkartabilirsin. Ya benim sorduğum 6. soru çalışmıyor. Ya yanlış anlaşılıyor veya bana bir şey katmıyor bu cevap. Onu çıkartabilirsin veya soruyu değiştirebilirsin gibi gibi şeyler çıkabilir. O görüşme yapacak olduğun sayı birdenbire değişir. Dolayısıyla bu gerçekten işin hem bir anlamlandırma boyutu var gerçekten. Hem orada işte bir tekrar eden durumlar bir noktadan sonra fark edilmeye başlıyor. Biraz belki sezgisel böyle minik bir noktası da olabilir işin. Ama işte bir tane iki tane görüşme yaptım, İnsanlar böyle diyor gibi bir sezgiden de bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Orada böyle bir farklı bir açık kapı bırakıyormuşuz gibi bir sonuç çıkarmayalım. Süper yani, o yüzden güzel.
Ya orada dediğine hani iki şey ekleyeceğim. Tam olarak dediğin gibi yani bizim de evangelize ettiğimiz şey, hani biraz daha böyle savunduğumuz şey şu. Genelde araştırmaya dünyası çok böyle mükemmelliyetçi bir dünya. Hani aynı soruları soralım, belli bir kişiye soralım, analizimizi yapalım, ona göre go veya no go karar verelim gibi böyle çok sert bir dünya. Oysa bizim savunduğumuz şey daha esnek olalım. Sorduğumuz sorular yanlışsa, gittiğimiz hedef kitle yanlışsa veya hani bakış açımız tamamen yanlışsa bunların hepsini düzeltebiliriz. Yani bir önceki araştırmadaki outputlar bizim bir sonraki araştırmaya input olabilir. Bu çok önemli. Bir de yine hedef kitle konusunda şöyle bir durum var. Bu biraz daha işin araştırma tarafı değil de işin biraz daha business tarafına hizmet eden bir şey söyleyeceğim ama araştırmayla da bağlı. Özellikle B2B bir iş yapıyorsak 3 tane profil vardır. Bir champion vardır. Hani içeride bu işi şey yapan, şampiyonlayan böyle. Ya bizim bunu almamız lazım diyen ama ne ürünü kullanıyor ne parayı veriyor. Bir ürünü kullanan kişi var, bir de parayı veren kişi var. Şimdi bu 3 kişi farklı olabiliyor. Yani ürünü içeride evangelize eden, bizim öyle bir şeye ihtiyacımız var diye şirkete getiren, ürünü kullanan ve ürünün parayı veren kişi üçü de farklı olabiliyor kurumsal şirketlerde. O yüzden böyle bir ürünü satacağımız zaman veya herhangi bir yeni konsept yapacağımız zaman aslında aynı şirket olsa bile bu üç tane profilin üçünden de veri toplamak doğru olabiliyor. Çünkü hani bir bakmışsın biri anlamıyor ama diğerinin farklı bir sorunu çözümüyorsun veya senin yarattığın değer önerisi. Mesela şirketlerde bunu çok görürüz. Biraz böyle acı bir şey söyleyeceğim ama hani şirket senin şirketin değil. Sen orada bir çalışansın. Sen orada bir çalışan olduğun için de şirkete katma değer yaratmaktansa senin üzerinden risk almak sana daha kolay geliyor, daha mantıklı geliyor. Hani ben şirket atıyorum 10 kazanabilir ama bunun 10 kazanma riskiyle beraber hani kötü giderse işler ben işimden olurum veya burada bir sıkıntı çıkabilir. Bu korkuyla beyaz yaka çalışanların çok fazla risk almadığını görüyoruz. Böyle bir noktada da hani senin satman gereken kişi aslında o ürünü kullanan kişi değil, biraz daha farklı bir mevkideki bir kişi olabiliyor. Çünkü onun direkt KPI'yi aslında şirketin başarısıyla örtüşüyor. Yani ürünü kullanan kişiye değil, aslında parayı veren kişiye veya ürünü champion eden kişiye senin bu ürünü aktarman gerekiyor gibi farklı konularda ortaya çıkabiliyor böyle bir kurum içi girişimcilik veya kurumlara bir hizmet satıldığı zaman. Bunu da böyle bir deneyimden söylemek isterim.
Süper abi, çok iyi yaptın. Yavaş yavaş bölümün sonlarına doğru da geliyoruz. Bence içgörüyle ilgili bayağı içgörü dolu böyle bir bölüm oldu. Bayağıdır da aklımdaydı aslında. Daha X-Lab'in birinci turunda da şey yapmıştık ama seninle yollarımız iyi ki böyle yakın zamanda kesişti de tam böyle olması gereken haftada olması gereken yerde denk geldik abi. Böyle o profesyonellikten bu yorumları alıyor olmak hepimiz için çok çok değerli. Eminim ki dinleyiciler ve işte sürecin katılımcıları için de katkı sağlayacaktır. Sadece son olarak şunu sormak istiyorum kapatmadan önce. Diyelim ki istediğiniz gibi içgörüleri topladık. İşte bir sürü görüşmemizi yaptık. Güzel güzel notlarımızı aldık. Aynı ağızdan çıktığı gibi yazdık vesaire vesaire. Bunları nasıl anlamlandıracağız? Yani bu sorunun da X artı Y şeklinde bir yapısı olmadığını farkındayım ama nelere dikkat etmek lazım? Nasıl bir patika izlememiz lazım? Son olarak bir kısaca onu da toparlarsak ardından kapanışa geçebiliriz.
Aslında biz bu araştırmayı belirli bir hedef doğrultusunda yapıyoruz. Yani ne yaparsak yapalım araştırma yapmış olmak için değil de belirli bir hedef doğrultusunda yapıyoruz. Bu hedef de genelde ya bir hipotezi doğrulamak oluyor ya da bir hipotezi yalanlamak oluyor. Şöyle ki bir adım geriye gideceğim. Yine bizim bloga refer edeceğim ama User Research Checklist diye bir makale var. Onu da belki paylaşmak doğru olabilir. O makalede şu yazıyor. Bir araştırmaya başlamadan önce sen kendine şu soruları sormalısın. Ben bu araştırmayı niye yapıyorum? Spesifik olarak neden ben böyle bir meşgalenin içine giriyorum? Bir. İkincisi, ben bu araştırmayı kim için yapıyorum? Hani nasıl bir hedef kitleyle yapıyorum ve neden bu hedef kitleyi seçtim? Üçüncüsü, bu araştırmanın çıktılarında ben ne alsam bu araştırmayı kullanabileceğim? Hani nasıl bir çıktı benim KPI'larıma, benim bu araştırma amacıma hizmet etmemi sağlayacak gibi sorular var. Şimdi bu soruların cevaplarını araştırmanın başında aldığımız zaman zaten içgörüleri bunlarla meşlemek çok kolay oluyor. Yani ben bir içgörü topladım. Diyelim ki X personası, X profili Y aksiyonunu alıyor. Ben de bu içgörü var diyelim ki veya böyle enteresan bir şey duydum. O zaman bunu zaten direkt business KPI'mle meşleyebiliyorum. Zaten business KPI'mle meşleyemediğim bir kelimecik ya içgörü olmuyor ya da o bir şey oluyor. Hani içgörüden önce elması parlatırsın yani. Kömür oluyor yani. Kömürü biraz daha parlatıp onu elmas haline getirmen gerekiyor. O yüzden en başta biz business KPI'lerimizi, hani nasıl amaçlarımız olduğunu bildiğimiz vakit çıkardığımız cümleciklerin içgörülerinde bunlarla nasıl meşleştiğini görmek çok daha kolay oluyor. O yüzden orada biraz daha neden sonuç ilişkisine bakmak lazım diyebilirim. Hani bunun net cevabı bu.
Anladım abi, süper. Vallahi ağzına sağlık diyorum. Çok teşekkür ederiz katılımın için. Bu kadar bu deneyimi bütün bu şeffaflığıyla, açıklığıyla paylaştığın için. Bir yandan da gerçekten Tukan'ın bahsetmiş olduğu bu blog yazılarına da bunu ekleyeceğim açıklama kısmına. Gerçekten orada önemli şeyler var. Bu içgörü görüşmelerini yapmak, bunu böyle gün geçtikçe işte profesyonel bir hale doğru oturtmak maalesef tek seferde olan bir şey değil. Bunu yapmaya başladığınız zaman siz de göreceksiniz, emin olun ilk görüşmenizle 30. görüşmeniz, hatta belki de 100. görüşmeniz arasında çok çok ciddi farklar olacak ve insanın hayatındaki diğer sohbet kalitesini de, yaklaşım biçimini de aslında olumlu bir şekilde etkiliyor. Yani yalnızca olaya iş tarafından bakmamak lazım. Batukan en başta güzel bir şey söyledi, insanı anlamaya çalışıyoruz dedi. Gerçekten insanı anlamanın önemini gün geçtikçe daha fazla görüyoruz diye düşünüyorum. Pandeminin başlarında bir dönem bu çok konuşulan bir konuydu ama sonradan yine hayatın temposuna kapıldık, gittik iş diye devam ediyoruz. Fakat bir yandan bunu da aklımızın bir köşesinde tutup unutmadan yolumuza devam etmek lazım diye düşünüyorum. Batukan, senin son eklemek istediğin bir şeyler varsa onları alın.
Vallahi yok ya, bence bir sürü şeyi cover ettik. Tabii ki konuşacak çok fazla konu var. Yani bitmeyen bir şey yani.
Zaten saatlerce ayrı bir seri yapmamız lazım.
Aynen.
Belki yaparız da belli olmaz yani. Öyle bir şey içinde çalarım belki dokunma ama çok da güzel olur.
İçgörüler diye.
Güzel fikir. Bunu ayrıca konuşalım abi. Süper. Tekrardan teşekkür ediyorum katılımın için. Ağzına sağlık. Sevgili dinleyiciler, gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Eğer bu konuyla ilgili daha ayrıntılı sorularınız olursa da lütfen bize ulaşın. Ya Batukan'a sorup size yönlendiririz ya da işte duruma göre bir işleştirme yaparız. Bir şekilde sorularınıza cevap buluruz. Gerçekten önemli bir konu. Dilerim ki faydalı, merak uyandırıcı, zihin açıcı bir içerik olmuştur. Gelecek bölümlerde yeniden görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Sağlıkla, yenilikle ve merakla kal. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.